Ev İşi Podcast dünyasının içinde yepyeni bir podcast serisine başlıyoruz. Karşımda Ahmet B. Tamu var.
Merhabalar efendim.
Birlikte bu programı yapmak için üzerine konuşurken sanat alt başlığında edebiyat, toplum, kültür vesaire gibi bir şeyler konuştuk ama yani sonra çok sıkıldım ya. Konuşacağımız daha henüz konuşmadan çok sıkıldım.
Ne öyle sanat sepet falan? Yok mu eğlenceli bir şeyler dedik?
Yani evet, Ahmet B. Tamu kimdir de başlamak istiyorum ben.
Dünyanın en önemli şahsiyetlerinden birini ele
almayı. Onu bırak da bir söyleyelim. Bekle yani onu.
Ya yani siz beni yeterince övmediğiniz için zaman zaman bunu da ben
kendim
yapmak
Dur ben seni hemen zorundayım. Öveyim bekle. Ahmet B. Tamu kimdir? En başta şairdir. Kendini böyle tanımlıyor mu bilmiyorum ama.
Tanımlayabilirim evet.
Öykücüdür. Eleştiri yazıları yazıyor Ahmet B. Tamu. Rusça biliyor.
Acımam, yargı dağıtın.
Bak, Rusça biliyor. Tatarca biliyor.
Daha yaz, ne yapayım?
Evet, Osmanlıca biliyor. Ne yapıyorsun oğlum, bunlar ne? Yanlış mı lan bunlar?
Ya işte CV'yi doldurmak için ne varsa yazdım.
Anladım. Temelinde edebiyat öğretmeni. Yani evet. Az çok ortaya bir şey çıkmıştır diye düşünüyorum. Stand-up yapıyor bir de. Yani
yapıyorum.
Stand-up bize birkaç şaka yap diyormuşum değil mi hemen ilk dakikalarda?
Pis herif. Biletli yapılıyor onlar. Para almadan yapmıyorum ya. Beleşe
ya bize bir kuple yaparsın be.
Şarkıcı gibi oluyor değil mi o iş böyle hemen?
Abi her şey çok sıkıcıyken, bizim üzerinde konuşmak istediğimiz konular çok sıkıcıyken. Bir de şöyle bir durum var yani. Ya ben bugün bir şeye denk geldim öyle söyleyeyim. Şimdi Selçuk Orhan diye bir yazar var ülkemizde. Bilenler biliyordur da bilmeyenler hemen şeyi indirsinler aşağı. Telefonun ekranından ya da bilgisayardan nereden dinliyorlarsa. Ya bir baksınlar 2021 yılında çıkmış en iyi kitaplardan birinin yazarı. Müderris ve virtüözü yazdı Selçuk Orhan. Bugün dolaşırken Selçuk Orhan'ın tweetlerine denk geldim. Şöyle, hatta birkaç tane örnek vermek istiyorum. Selçuk Orhan şöyle bir tweet atmış.
Yine ne yargı dağıtmış acaba?
Yazarları futbola uyarlasak. Oğuz Atay muhtemelen topu ayağından çıkarmakta çok geciktiği için pozisyonları ezen bir oyuncu olurdu. Ama seyretmeye de doyamazdık. Top kaybetmediği için her şeye rağmen hücuma katkı verecektir demiş. Bununla yetinmemiş.
Evet efendim.
Kemal Tahir de iki yönlü oynayabilen bir 8 numara olurdu demiş. Muhtemelen pozisyonunda alternatifsiz olacaktır ama ara sıra saçma sapan kırmızı kart görüp saç baş yoldurması kaçınılmaz demiş. Devam ediyor bak. Ahmet Hamdi klasik bir 10 numaradır diyor. Tarık Buğra. Orhan Pamuk mesela çok iyi. Biraz Nuri Şahin gibi demiş. Üst düzey bir oyuncu olduğunda herkes hemfikir ama bir türlü herkese kendini beğendiremedi.
Ben orada en çok Tanpınar maddesini beğendim. Böyle hani liderliği de hemen ele almadığı için çok yetenekli ve skorer de olsa saha içinde gezinebilir, kaybolabilir falan gibi bir yorum yapmış.
Evet.
Tam kendisi için yapılan somnambül yorumunu aslında futbolcası tarif etmiş.
Evet yani.
Beğendim
onu. Yani aynen.
Bu arada ben de
evet.
Üniversitenin birinci sınıfında Osman Fikri Sertkaya'nın Türk Dil Tarihi 1 dersinde ünlü Türkologları ezberleyebilmek için onlardan bir ilk 11 yapmıştım. Yani Matias Emiliano Castren. O zaman gerçekten bir Arjantinli 10 numara izlenim veriyordu ismi.
Evet.
Reşit Rahmet Arat böyle pırpır kanat 7 numara falan gibi. Bu tarz şeyleri biz de yapmıştık yani vakti zamanında.
Ha, bunlar yapıldı gençken. Daha önce diyorsun.
Bunlar. Ya biz bunları kitabımızda yaptık.
Şimdi bak,
ama işte üniversitedeki ders kitabının
bir de şöyle bir
arka sayfasında evet hala evet, duruyor.
Dikkat çekici de bir durum var. Şimdi Selçuk Orhan'ı bilmeyenler hemen öğrensin hızlıca. Bilenlerle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Selçuk Orhan yani hayatın her alanına dair bu futboldan filan başlayıp böyle edebiyata bilmem işte ne geliyorsa aklınıza zaman zaman böyle tweet zincirleri yapıyor. Ben takip ediyorum kendisini. Yani çok iyi tweet zincirleri var. Hatta birkaç tanesini retweet etmişliğim de var. Ama fark ettiğim şu ki az önce bahsettiğim tweetleri şimdiye kadar neredeyse belki de hatta birincidir. En çok tepki alan tweetleri olmuş. Şimdi mesela 63 beğeni var. 5 tane alıntı yapmışlar. İşte 7 tane retweet var ilk tweeti için. Oğuz Atay etkisi mi bilmiyorum da. Oğuz Atay'ın ruhuna. İçimizde Oğuz Atay sevmeyenler var mı acaba?
Vardır, vardır. Hatta nefret edip bunu bir meslek haline getirmeye çalışanlar da var.
Evet ya. Ama Oğuz Atay beğenmeyenler tipi şimdi başkanı. Buluruz, onları da buluruz.
Tabii abi.
Şöyle ki yani alıntılara bakıyorum mesela.
Onlar da buraya gelip hesap verecekler.
Şimdi alıntılara bakıyorum mesela. Şimdi Cemal Süreyya gizli forvet oynar demiş birisi. Namık Kemal aşırı ofansif asla geri dönmeyen bir sol kanat oyuncusu olurdu vesaire demiş. Biri çok iyi demiş. vesaire vesaire. Şimdi şöyle bir şey var. Bu adamın yazdığı bir sürü şeyin içinden en çok tepki alan, en çok etkileşim alan tweetlerinin bu olmasının altında bir şey olmalı. İnsanlar bu kadar çok eğlenmeye mi merak saldı? Yoksa ne bileyim yani hani her şey akıp giderken bir yandan da böyle içinde sanatla ilgili bir şeyler de olan ama bir yandan da kendini gülümseten şeylere ilgi göstermekte daha mı böyle birazcık daha ilgili, daha mı buna müsait? Bilmiyorum. Yani sen şimdi az önce saydık. Şair, öykücü, eleştiri yazısı. Yani bakıyorum sosyal medya hesaplarına. Bu arada sosyal medya hesaplarının hepsinin ismi Tamu Spot'u senin.
Tamu Spot'u.
Evet,
ya.
Ahmet B. Tamu'yu Tamu Spot'u yazarak her yerde bulabilirsiniz. Tinder'da da bulabilirler mi bilmiyorum.
Bulabilirler, evet. Neden olmasın? sağa kaydırıp iletişim kurabilirler.
Evet, şimdi Tinder'da 1603 da. Tane Instagram'da, 1879 tane Twitter'da takipçim
özellikle
var.
Özellikle kadınlar diye belirtirsek abi yani. Herkese saygım var ama ben kadın seviyorum.
Yani şöyle 1603 Instagram, 1879 Twitter takipçim var. Şimdi bu kadar çok şey yapmış filan bir insanın bu kadar az olması. Bu arada Selçuk Orhan'a da baktım. Twitter'da 1418'den. Yani senden daha az. Hani bu bana bir haksızlık gibi geldi. Bilmiyorum. Abi senin Selçuk Orhan'dan niye daha fazla takipçin var?
Bilmiyorum abi yani. Herhalde daha az ciddi barındıran bir insanım.
Evet işte. Bu program böyle çıktı. Sevgili dinleyenler.
Onu takip edenlere sormak lazım ya. O 1409 kişiyi bul ve tek tek niye kardeşim bu kadar azsınız? Selçuk Orhan'ı neden daha fazla tanıtamadınız
evet.
De. Bir de benim 1800 küsür takipçiye bunu dersen.
Bunu yapayım mı? Bu mu?
Yani.
Bir sonraki programa görevim bu mu olsun?
En garanti yöntemlerden birisi bu. Tek tek sormak. Hatta yapabiliyorsan tehdit edip takip. Yani şeyi de derdim. Takip etmeyen herkesi tek tek bul. Tehdit et. Takip ettir falan derdim ama
tamam,
zor olur diye
uzattın bence
düşündüm.
Biraz. Bir tık uzattın.
Uzatabilirim abi. Ne var yani uzattık diye hemen şey mi olduk? Sanki vatan haini miyiz?
Yani tamam bir tık uzattın dedikten sonra bile uzatmaya devam ettin diye düşünüyorum.
Olayım bu abi.
Olabilir. Evet programımızın yani, ismi... Programımız...
özellikle Tinder'dan ekleyecek olanlara söylüyorum. Uzatırım bazen muhabbeti.
Evet Ahmet Bey tamı bir sürü şey biliyor. Özellikle Tatarca ve Osmanlıca kısmı beni çok etkiledi. Rusça biliyor olması bence çok önemli değil. Çünkü dünyanın çok büyük bir kısmı Rusça biliyor diye düşünüyorum artık. Özellikle Türkiye'de. Programımızın ismi, bu podcast serisinin ismi Sonra. Çünkü ben Ahmet'le yeni tanıştım. Bir kere yüz yüze görüştüm. O da yetti. Sonra hep kamera.
Evet. Sonra bir daha bir araya gelmemeye yemin ettim.
Yemin ettim ya bu neymişti. Allah aşkına podcast yapalım. Podcast yapalım. Abi podcast yapalım filan derken. En sonunda tamam dedim yani kamera ile yapalım. Bir araya gelmemize gerek yok. Ahmet baş...
Yoksa ben Eskişehir'e taşınıyordum.
Hayır aslında. Bir yere evet. Gelmene gerek yok. İzmir iyi bence. Sonra podcast'ı. Eskişehir Vişnelik Stüdyoları ve İzmir Çiğli Stüdyoları ortak yayınıyla sürecek. Bunu söylemiş olalım. Her zaman bu programın başa taktörü Ahmet B. Tamu olacak. Ve ilerleyen günlerde ve ilerleyen bölümlerde Ahmet B. Tamu'nun hayatına dair bazı şeyler öğreneceğiz. Bunlar kimi zaman çok önemli, kimi zaman da yani bunu niye anlattı ki diyeceğimiz şeyler olacak ama çoğunluğu ikincisi olacak diye düşünüyorum.
Boş yapmanın dersini yani, öğreneceğiz arkadaşlar.
Programın ismi oradan geliyor. Yani anlatmaya başladığı zaman hani şey isteği geliyor böyle. Sonra tamam abi orayı tam sonra yani evet mangal yaptınız etleri şişe taktın sonra kızardı filan anlatmaya devam ediyor. Közler filan tamam sonra ne olmuştu yani?
Yedik.
Aslında ne olmuştu? Ne anlatıyordun sen bize?
Abi işte şey vardır yani bir çizgi film izlemiştim çocukken. Burada aradığın şeyi bulmak için önce kaybolman gerekir diyordu. Herhalde bu benim bir yerden sonra hayat felsefemi
etkiledi.
Hangi
çizgi filmmiş
tamam
bu?
Hani çizgi filmi hatırlamıyorum. Yani hangi çizgi film, hangi kanalda izledim hiçbiri yok detay olarak. Böyle Alice Harikalar Diyarında tarzı bir şey. Elemanın biri bir yerlerde kayboluyor. Orada bilge bir tip çıkıyor karşısına. Kurbağa mıydı şimdi? Değişik şekil bir yaratıktı böyle. Burada aradığını bulmak için önce kaybolman gerekir diyordu. İddialı bir laf olarak. Yani şimdi baktığın zaman öyle çok da şey değil ama 5-6 yaşında etkilenmişim.
Yani evet
yani
5-6 yaşında etkilendiğin şeyle hayatının geri kalanını da şekillendirmen hepimizi.
Benim ne kadar istikrarlı. İstikrarlı bir boş olduğumu gösteriyor.
Yok ya bir sürü şey yapmışsın. Bu arada kitabının ismi de iki parmak hesabı mıydı?
Yok.
Bir dakika. İki parmak
bir daha
arasında
dene
mıydı?
Bakalım. Bir iki defa daha parmakla
dur,
bakalım.
Dur bir dakika
yani.
Parmak diyor.
Tutturacaksın ama.
İki parmaktan birisi.
Değil abi.
Sallanan iki parmak.
Değil. Pandiye doğru gidiyorsun yavaştan ama ben söyleyeyim artık şey.
Söyle bakalım.
Parmak hesabıyla iki kişi.
Süper isim ya bence. Yani benim kitabımın isminden daha iyi bence.
Senin kitabın var mıydı ya? Senin kitabın yok. Senin kitabın yok. Kardeşim daha.
Ama olmak üzere. Yani
o olacak inşallah.
Benim henüz bir kitabım yok. Bir ay sonra filan.
Adı neydi? Ölenlerin cenazesi miydi? Selah
namazı
mıydı?
Evet evet. Aynen. Kanıma girmiştin hatırlıyor musun? Bu çok iyi, bu çok iyi diye. Yani insan yeni tanıştığı girdim. Birinin fikirlerine niye bu kadar önem verir bilmiyorum ama dosyamın ismi aslında baştan beri öyleydi ama senin de katkılarınla
bir kanaat önderi gibi hemen problemi çözdüm.
Evet ya. Aslında seninle görüşene kadar seni bir kanaat önderi olarak düşünmüştüm.
Beni görünce bomboş bir adam oldum. Yani şimdi
şöyle.
Ben mesela
sen mesela buyur.
İnternette benim profilime baktıkları zaman böyle beni yakından tanımadıkları için işte gıcık, kibirli bir profil olarak görebilirler ama yakından tanısalar çok daha gıcık, çok daha kibirli bir olduğumu görecekler aslında.
Yani zannetmiyorum ya. Ben yakından tanıdım seni. Gıcık ve kibirli değilsin ama buradaki boşluğu dinleyenler doldursun diye bölümün sonunda ödev verelim onlara.
Faşo ağamı, ipnen puş gibi bir şey miyim ben?
Buradan şuna bağlayacağım. Selçuk Orhan'ın tweetleri, senin ondan daha çok takipçin olması vesaire, bunların hepsini bir potada eritip saçma sapan bir tüme varım yaparsak bu podcast bölümünün genel temasını daha ilgi çekici nasıl olunur şeklinde oturtmak istiyorum. Dolayısıyla bu tür sanatsal faaliyetler içinde bulunan biri olarak hak ettiğin değeri gördüğünü düşünüyor musun bu arada?
Kesinlikle düşünmüyorum.
Niye? Yani bence gayet iyi rakam bundan. Ya. Çok bile. 1879. Çok.
Hak ettiğin değer bundan çok daha fazlası. Yani sen ne bileyim benim asıl değerimi görebilecek kapasitede olmayabilirsin Asil'cim yani. Olabilir böyle şeyler ama.
Bir örnekte asıl değerini gösterebilme yeteneği var mı?
Ya şimdi bizim değerimizi açıkçası bilen bilir.
Bizim oldu değil mi? Bir anda.
Ha tabii.
Devlet yönetimi diline geçti.
Götüm kalktı.
TRT Devlet Televizyonu Kanal 1.
Benim kıymetimi bilen bilir. Ağaçlar gibi konuşuyormuşum burada. Yani ben bir süperstarım ama sizin haberiniz yok.
Evet bence ben birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum sana. İyi yolda gitti.
Ya bir kere bir saniye. Tavsiye falan. Sen kimsin abi bana tavsiyede bulunuyorsun? Yani şunu.
Bir şey diyeceğim. Ben programın sahibiyim. Evet.
Sahibisi. Sahibisi geldi. Yani top benim oynatmıyorum mu diyeceksin yani.
Sahibiyim ve yani üzerimde şöyle bir his var. İstediğim her şeyi söyleyebilecekmişim gibi düşünüyorum. Ne kadar güzel değil mi?
Söyleyebilirsin abi. Senin ifade özgürlüğüne, istediğin her şeyi rahatça söylemene katılıyorum ama siktir git bir arsada bağır. Anlatabiliyor muyum ya burada? Kalkıp bana tavsiye veriyorsun. Ya sen kimsin
Ahmet
ya?
Ahmet Bey tam böyle konuşmamıştık.
Sen kimsin?
Önündeki metni okumuyorsun. Metnin dışına çıktın şu an.
Pardon ya ben.
Prompter bozuldu herhalde.
Metinleri karıştırdım. Abi pardon.
Daha ilgi çekici nasıl olunur diyoruz. Ve bence şöyle daha kritik bir şey de ama bütün yüzeysel şeyler var ya bunların hepsi tamamen yüzeysel şeylerden bahsediyorum şu an. Bence önce saçlarını kestirmen lazım.
Çünkü ben boyumu geçen yerlerde yüzemiyorum arkadaşlar o yüzden.
O benim lafım lan. Ya bak yanlış yere okuyorsun. Diyalogları karıştırdın.
Düzgün yazın kardeşim siz de şeyi. Allah Allah. İsimleri yanlış
yazmışsınız. Sevgili editörümüz bu ne ya? Biz karıştırdık valla.
Abi şöyle bir şey var tamam bence. Ünlü olmanın dinamikleri arasında sanki toplumla bir çeşit uzlaşı sağlamak ünlü olmayı kolaylaştırıyor.
Hangi toplum bu?
İlgili toplum Türkçe konuşan kamuoyuysa Türk toplumu diyebiliriz. Rus toplumu diyebiliriz. Amerikan toplumu diyebiliriz.
Amerikan toplumunda bir karşılığın olduğunu mu düşünüyorsun?
Yani baktığın zaman Andromeda galaksisinin birçok yerinde benim bir karşılığım olduğunu düşünüyorum. Yani yeri geldiğinde Betelgeuse 7'da olsun, yeri geldiğinde Jüpiter'de olsun eğer orada bir hayat varsa, yeri geldiğinde farklı galaksilerde bir karşılığım olduğunu düşünüyorum. Evet.
Sen biraz daha uzat, ben çok uzattın demeyeceğim. Uzat çünkü buralar çok kötü. Kurguda atarım ben bunları. Sen devam et, anlat.
Sen peki benim karşılığımı sorgulayabilecek seviyede olduğunu mu düşünüyorsun?
Sen kimsine niye takıldın? Sen kimsine takıldın?
Abi bizde bak Türkiye'de kimlik problemi, Türk aydınının kimlik problemi çok önemli evet. Ya. Fark ettiğin üzere.
Biraz da bunu ortaya çıkarmak istiyoruz işte. Bak,
aynen sen
nasıl,
kimsin
nasıl
yani.
Nasıl da bir temeli oturttum hemen hızlıca programı.
Hemen oturttu. Ben halbuki metrobüs gibi ayakta götürüyordum. Yani hemen
mesela
olaya müdahale
espriler
ettim.
Bu tarz mı senin genel olarak?
Yok yani burada stand-up için mi diyorsun abi?
Yani işte stand-up için diyorum mesela, evet.
Stand-up'ın espri dinamiği farklı. Stand-up'ta böyle şu an tek başımayım, bilgisayar karşısındasın. İstediğin kadar sinirlen, en fazla telefonu bilgisayara kırarsın abi. Stand-up'ta böyle karşında nereden baksan 50-60 kişi var. Yani o adamı sinirlendirmeye, iplilik yapmaya ben kıyamam 50-60 yani.
50-60 kişi oluyor
kıyamam
mu?
Kıyamam derken oluyor yani, neden olmasın. Yakıştıramadım bak. Çok mu geldi?
Sen kimsin lan 50-60 kişi ediyormuşsun değil mi? Hiç böyle konuşmamıştım.
Yemin ederim. Program burada Türk aydınının kimlik problemi. Sen kimsin amına koyayım? Asıl sen kimsin amına koyayım?
Bence sana yeni bir tarz lazım. Bak, daha ilgi çekici olmanın yöntemlerini açıklıyoruz bugün. Bir, saçlarını kestirmen lazım. Saçlarını etrafında 8-9 tane hanımefendinin olduğu ve senin böyle rockçılar gibi öyle bir fotoğrafım var. Dersime çalıştım.
Evet.
Oradaki saçların güzel. Çünkü bak, bu güzelliği etrafındakilerden anlayabilirsin. Bir sonraki fotoğraf mesela profilini bir tık daha düşürüyor. Onun dışında üstün başın her zaman belli bir seviyede olması lazım. Bak, bunlar önemli. Özellikle ünlü bir yazar olmak istiyorsan belli bir giyim tarzına sahip olman gerekiyor. Zaman zaman belli satış kaygılarıyla mesela kadın kıyafetleri falan giyebilirsin. Tersini yapanlar var. Ama bunu biz tasvip etmeyiz ve kendini harcadığınla kalırsın diye düşünüyorum.
Öncelikle ben genelde redingotumu giyer, Taksim'e o şekilde çıkarım. Ayrıca Taksim'e fötr şapkasız çıkmam. Ama gel gelelim, abi ben İzmir Çiğli'de yaşıyorum. Balatça'ya çay içmeye çıkıyoruz yani. Oraya redingot giysem ne olur, giymesem ne olur. Yani şimdi kusura bakma.
En azından insanlara görünen, temas eden yüzün olan sosyal medya hesaplarında Röpte Şambır'ından ödün verme. Ya, bak, Röpte Şambır iyiymiş. Ben buraya başka şeyler yazmıştım mesela.
Ya kardeşim, ben Tamer Sağcan mıyım da Röpte Şambır giyeyim?
Tamer
ya.
Sağcan kim ya?
Ben Tamer Sağcan, zengin metinler yazan, yazdığı metinler kadar da maddi olarak zengin, avukat, yayıncı, yazar kendisi.
Ne kadar zengin? Benden zengin mi?
Yani bilmiyorum. Yan yana gelip ölçersiniz.
Kimin
böyle.
Daha zengin?
Kimin daha zengin olduğunu masaya koyarsınız, mal varlığınızı. Zengin olduğunuza bakarsınız.
Espirin sonunu kendi kendine yuttun ya.
Sosyal medyada redingotla çıkmadık diye. Ayrıca Röpte Şambır'ım yok. Birinin, yani Nobel aldıktan sonraki ilk paramla St. Petersburg'dan daire alıp kalan parayla da Röpte Şambır almayı planlıyorum.
Bunu biz aramızda para toplayarak sana yapabiliriz. Yani Nobel'i veremeyiz ama.
Ulan Nobel olaydı, iyiydi ya.
Nobel'i biz vermiyoruz.
Bir an umutlandım ama.
Onu bak, yanlış biliyorsun. Nobel'i biz vermiyoruz.
Aranızda para toplayarak falan, hani rüşvetle falan yapabiliyor musunuz?
Yok ya, Petersburg'da ev ve Röpte Şambır olayını çözeriz yani. Aramızda zenginler olarak.
Abi Petersburg'da evi çözün. Ben size Röpte Şambır alayım. Yemin ediyorum. Petersburg'da Neva Caddesi'nde ev olayını bana çözün. Ben sana Röpte Şambır alacağım.
Nobel benim mi olsun? Ben sana Nobel'i de vereceğim. Baksana o zaman.
Ya Nobel'i gerekirse üleşiriz abi. Ben 1000 poşetimle almaya gittim. Ben bak şey değilim. Orhan Pamuk gibi bencil bir adam değilim, tamam mı? Adam geldi Nobel'i kendi evinde saklıyor. Ben geldiğim zaman Nobel'i parçalara ayırıp genç yazarlara dağıtacağım. Öyle Nobel'i sadece kendim almış gibi yapmayacağım. Yani tüm Türkiye adına aldıksa bunu, 81 milyona dönüp bütün bölüp insanlara dağıtmayı planlıyorum Nobel'i, ki ödülü halkım adına aldım.
Evet, burada da milli duygularının öne çıktığını görüyoruz.
Evet.
Yani birini ne kadar çok konuşturursan o kadar çok kişilik özelliklerinin ortaya çıktığı, bir kez daha.
Tabii.
Genç dinleyicilerimiz ve buradan feyiz alabilirler.
Milli duygularımla 81 milyona nasıl yalakalık çektiğimi.
Sanatta milli duygular olur mu ya Ahmet Beytam'ı?
Yani sanatta her türlü duygu olabilir. Yani duygu sonuç olarak sanatta varoluş biçimi anlamında cinsel duyguyla milli duygunun arasında çok da büyük bir fark yok. Bir duygu olarak aslında var oluyor orada. Bunu şey gibi düşünebiliriz yani. Bir usta düşünün. Kendisi bir camiye de avize takabilir. Bir diskoya da disko topu takabilir. Ama adam aslında avize ustası temelde.
Çok basic bir örnek oldu bence ya. Yani kötü örnek.
Herkesin
kötü örnek.
Herkesin anlayabileceği seviyede.
Niye?
Senin de anlayabileceğin hani.
Oğlum çok kötü bir örnek oldu. Gerçekten tam spot oldu. Bu tam spotu nereden geliyor bu arada?
Tam spotu nereden geliyor? Ben bunu sadece bira içerken anlatıyorum. O yüzden anlatabilirim. Üniversite yıllarında bir hanımefendiyle ufaktan flörtleşiyorduk ama tam belirgin bir şey ortaya çıkmamıştı. O zaman daha çıkma teklifi henüz tam kalkmamış ama kullanımdan kalkmış ama tedavülden kalktığı insanların fark edemediği bir noktadaydı.
Anlaşıldı, evet.
Bir geçiş dönemiydi.
Talihsiz bir dönemdi o.
Tanzimat edebiyatında ara nesil diye bir dönem vardır. 15-20 yıllık. Ve ara nesildeki edebiyatçıların çoğunu biz kendi adlarıyla doğru dürüst anmayız. Onun gibi bir dönemdi. Ne çıkma teklifi var ne de bugünkü anlamıyla flört, love bombingler falan oturmuş. Twitter'ı Amerika'daki 3-5 bin kişi kullanıyor. Twitter'la alakalı ilk tez daha yeni yapılmış. Biz o zaman bir hanımefendiyle flörtleşiyoruz ama SMS dönemi abi. Hani 1000 SMS yaparsın, 1000 SMS'i bitirirsin
ben
falan.
Ben hiç bilmiyorum ya. Benim hep sınırsızdı.
Zengin işte abi.
Yok ya. Anasını satayım. Şanslıydık diyelim.
Biz proleter kesimi yaparken bu burjuvalar tabii istediği herkesle rahat rahat konuşuyor. Neyse bir buluşalım mı gibi konuştuk aramızda. Nerede buluşalım, nerede buluşabiliriz konuştuk. İstanbul'un Karaköy nahiyesinde iskeleyi geçtikten biraz sonra çok güzel çaycılar var. Vardı. Son gittiğimde deniz kenarına oturma imkanı kalkmış orada. Belediye yeni düzenlemeler yapmış ama o çaycılar da tam denizin kenarına oturabiliyorduk. Hatta bir seferinde haddini aşan bir dalga ben orada otururken benim pantolonumu ıslatmıştı. Deniz resmen benimle dalga geçmişti Marmara Denizi.
Sonra abi evet.
Sonra nerede buluşalım sorusunu biz, ben en azından Karaköy'deki çaycılarda buluşalım. Orada çay sigara yaparız şeklinde bir cevapla bitirdim. Hemen müdahale ettim, problemi çözdüm fark ettiğin gibi. O da bana sigarası ağa zararlıdır, kamu spotu diye bir latife yaptı. Çok da latif bir insandı kendisi.
Hala bir beklenti var galiba. Buradan ince mesajlar gittiğine göre.
Eğer bunu dinliyorsa sosyal medyadan beni ekleyip.
Hemen sosyal medya sonra, hesaplarını verelim. Tam spotu. Kolay. Bu kadar.
Tam spotu. Aynen. Evet. Çok gaza gelirsek telefon numaramı da veririz. Sonra kendisi böyle yazınca, kendisi de edebiyat fakültesindeydi. Tamunun anlamını bilecek bilgileri haiz. Ben de çay sigara çok tatlı oluyor tamu spotu diye. Tamu bu arada cehennem demek.
Bir şey diyeceğim. Kötü yani. Çok kötü değil. Sen kimsin? Kötü diyorsun.
Sen hakikaten kim? Yani.
Evet abi.
Tamu dilimize Soğutça'dan geçmiş. Cehennem anlamında bir kelimedir. Soğutça'da uçtmah da cennet anlamındadır. Türkçe'ye uçmak olarak geçmiştir.
Bunlar hep ansiklopedik bilgi.
Bunlar
açıklamalarda bilgi, evet, bunları yazalım.
Daha sonra işte bundan yıllar sonra Ahmet Balcı isminin Türkiye'de çok fazla olmasından mütevellit. Ben sosyal medyada Balcı'yı da B olarak korumak suretiyle başkalarıyla çok karışmamak için ne bileyim Instagram'dan mesaj geliyor. Abi sen bensin falan diyor. Başka bir Ahmet Balcı. Başka biri geliyor işte ne bileyim Facebook'ta biri etiketliyor. İlkokul öğretmenim Ahmet Balcı'yı diyor. Çok severdim falan
hakikaten
diyor.
Hakikaten ama ilkokul yani, öğretmeni ismi gibi evet ya.
Ama şöyle bir durum var tamam mı? Beni etiketleyen kişi 55 yaşında falan. Ben bunun olduğu zamanlar 24 yaşındayım.
Senin için bir problem teşkil ediyor mu bu?
Yani zaman makinesinin henüz icat edilmediği ya da bana kadar düşüp ucuzlamadığı herhangi bir evrende çok saçma duruyor.
Zaman makinesi evet ya. Bize çıksa bize çok sonra gelir. Yani ben senden önce alırım muhtemelen. Evet. Hatta kesin.
Muhtemel. Hatta şöyle şeyler olabilir ha. Asil ben senin zaman makinana bir binebilir miyim? Bir tur binebilir miyim?
Bak mesela bu kötü espri ya. Bu nasıl geliyor aklına?
Ben yapıyorum toplum anlamıyor. Burada toplum sensin.
Evet ya. Ben ve benim temsil ettiğim yüzeysel insanlar. Peki bir soru sormak istiyorum sana şu an. Tam yeri geldi. Kadın futboluyla ilgili ne düşünüyorsun?
Abi.
Şaka yaptım oğlum. Niye cevap veriyorsun?
Yani benim yıllardır düşündüğüm, ben bu anı bekliyormuşum yıllardır ya cevap vermek için.
Gerçekten mi?
Gerçekten bak kadın futbolunun güzel
böyle bir
güzel
akışımızda
Türkiye'miz...
böyle bir soru yok Ahmet.
Kadın futbolu bir dakika ben konuşacağım kardeşim. Sana mı soracağım hangi soruya cevap vereceğimi?
Dinliyorum tabii ki.
Kadın futbolunun güzel ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada yayın gelirleri en yüksek spor olmamasını çok büyük hayretle karşılıyorum. Kınıyorum ayrıca. Aslında bütün erkeklerin hayali hem güzel kadın hem de futboldan anlayan kadındır ya.
Öyle midir?
Ya birçok erkeğin hayaliymiş gibi bir geyik var en azından.
Nerede? Çiğli bölgesinde mi?
Ya arkadaşım çık bir gez biraz ya Türkiye'de. Biraz böyle futbol tribünlerinin nabzını tut. Halkın bir nabzını tut
halkın
ya.
Halkın nabzını tutamıyorum ben ya.
Bak halkın nabzını tutamazsan halk başka şeyler tutturur. Aman abi dikkat etmek lazım.
Yeni de kitabım çıkacak. Halkın nabzını da tutmam mı gerekiyor acaba biraz?
İşte Ada Hederberg olsun.
İsim veriyor.
Alişa Lehman olsun. Gerçekten ya bunlar Mükemmel isimler. Tabii benim favorim her türlü Alex Morgan ama bence bunu bir daha düşünmeliyiz biz. Bak şöyle bir teori var. Aslında erkekler herhalde birçok insan gizliden gizliye eşcinsel mi acaba diye düşündürüyor bu beni. Kadın futbolunun erkek futbolundan daha fazla
Yani şu
izlenmiyor
an
oluşu.
seni görüp duyduğum bağlantı kötü olduğu için sana müdahale edemiyorum ama son bir dakikadır söylediklerinin hepsini şöyle CTRL A yapıp silebilirim diye düşünüyorum.
Ya sonuçta mühür sende. Yani beni kendine özür bile diletebilirsin
Doğru. Bir kere özür dile bakayım. Bir özür dilerim çıksın ağzından. Ben onu gerekli yerlere koyarım.
koyarsın.
Şu sen kimsinler vardı en başta coşmuştun hatırlıyor musun?
Aynen. Onların ardı. Özür dilerim abi diye böyle. Yani şöyle demek ki bu erkekler gerçekten kadın sevmiyorlar da böyle güçlü kaslı erkekleri terli terli izlemeyi mi seviyorlar diye düşünüyorum kadın futbolunun bu kadar değerini bulmaması karşısında.
Neredeyse bir saate yaklaşan kayıt boyunca elle tutulur hiçbir şey konuşmadığımız, bol bol
Evet.
Ahmet Beytam'ın kendini övdüğü,
Çünkü Asil Çam'ın hakkımı vermek konusunda yetersiz kaldı. Kendimi övmek zorunda kaldıysam.
genel olarak şöyle bir toparlarsak, vişne kompostosu nasıl yapılır? Mangalda köz nasıl yerlenir? Ve sandviç jelatini hangi tip plastikten yapılmalıdır şeklinde konu başlıklar üzerine konuştuk.
Evet arkadaşlar.
Halbuki başlarken yaşam çizgimizde bizi etki eden, dönüştüren her şey hakkında konuşacağız diye düşünmüştük ama bu bilirsin Ahmet Beytam'ı bir kitaba başlarken de olur. Şöyle bir şey yazayım dersin de bittiğinde hiç de öyle bir şey olmamış olur. En azından benim öyle. O yüzden henüz
Zaten
kitabım yok
başı
diyormuşum. En azından senin parmaklı falan da olsa bir kitabım var. Hoşuna gitti bu.
Aynen.
Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar. Ver bakayım bir sonra.
Sonra.
Bir tane daha ver.
Sonra. Sonra. Japon animeleri gibi oldu lan bu. Sonra. Sonra. Bu sexting
Olmadı.
sonrası.
Bu bir giriş bölümüydü. O yüzden vişne kompostosundan bahsettik ama bundan sonraki bölümlerimizin
Evet.
bundan daha derli toplu olacağına dair herhangi bir kanımız
Evet,
yok.
yok.
Programın sonunda Ahmet Beytam'ın güzel bir şiiriyle kapatacağız. Vardır ya öyle. Gözündeki dehşeti gördüm.
Şey diye başlıyormuşum abi. İzmir çok sıcak anne falan diye. Abi çok sıcak ya.
Genç dinleyenlerimiz buradan sanatla ilgilenen insanların aslında öyle çok ulaşılamaz insanlar olmadığını anlasınlar diye ben senin gibi yüksek bir
Evet.
şahsiyete bu türden yaklaşımlarda bulundum ki onlar da içlerinden gelen şeyleri bizlerle paylaşmaya biraz olsun heveslensinler. O zaman programın sonunda Ahmet Beytam'ın yeni gösterisinden bir 5 dakikalık bir part dinleyeceksiniz. Programı bitirecek benim üzerime atıyor diyor değil mi? İnşallah yeni kitabının şansı açık, okuru bol olur. Ahmet Beytam'ın.
Senin de evet, ölülerin uğrak.
Benim kitabımın adını bir kere
Mahmut.
doğru söyle. Bak sana yemin ediyorum hediye çeki göndereceğim sana. Söyle hadi.
Ölülerin Uğrak Mahallesi. Ulan o başka kitaptı ya. Tabii. Ölülerin Yaşam.
Oğlum oradan yazıp aramana gerek yok. Ben söyleyebilirim. Niye bu kadar yoruldun?
Söylesene ya. Uğraştım o kadar.
Söylemiyorum. Sürpriz. Kitap pazarlamaktan
Bir
hiçbir
dakika.
şey anlamıyormuşum değil mi çünkü?
Bak,
İsmini de
sürpriz
söylüyorum.
dedin ya.
Sürpriz neyin sürprizi? İnsanlar...
Sürpriz dedin ya.
Aynen.
Burada bir hikaye anlatmam lazım.
Anlat.
Köyde bir tarla var. Tarlanın adı çocuklara çok da kolay kolay söylenebilecek bir şey değil. Ben hikayenin sonunda söyleyeceğim merak unsurunu biraz diri tutmak adına.
Ama bunu böyle söyleyince merak unsurunu diri tutmak adına deyince olmadı ama. Bir, iyi bir
Evet.
hikaye anlatıcılığı örneği olmadı bu.
Ya şimdi sen iyi bir hikaye anlatıcılığının örneğini falan ya nereden bileceksin? Hani biz burada teknikleri böyle şey yapıyoruz, oynuyoruz.
Sahnede de sen böyle kendi
Şimdi
esprine gülüyorsan işin zor ha.
abi önce kendin eğleneceksin. Yani şey gibi usta kendi yediğinden
Sen
tutsun
de hep bu
gibi.
metaforlar hep usta çırakla geliyor bak farkında mısın? O 5 yaşında izlediğin çizgi filmden dolayı o.
Tabii, muhtemel. Bir de şey, biz çok çalışmak zorunda kaldık da gençliğimizde. Çıraklık çok yaptık. Onunla da ilgili olabilir. Bu proleter kesim hastalıkları
Burada
abi. Yani
aşağı
burjuva
burada alta bir böyle bir bağlama yapayım mı? İster misin böyle hani içli bir bağlama?
yap abi. Abi
Sonra
pikniğe gideceğiz. Ablam yeğenlere tarlanın adını söyleyemiyor tabii. Güzel güzel açıklıyor böyle. Dedi ki çocuklar dedi biz bir yere dedi pikniğe gideceğiz. Orası da pikniğe en uygun tarla yani aksi gibi. Oranın adı dedi çok da güzel bir isim değil. O yüzden dedi bundan sonra biz kendi aramızda dedi sürpriz tarlası diyeceğiz. Çocuklar seviniyor tamam mı böyle. Orada bizim bir vişnelik var işte elmalar falan var. Tarlanın orijinali de kaltaklar tamam mı? Yerel söylenişi galtakla. Yani orada bir şey dönmüş, bir cinsellik dönmüş. Toplum serbest cinselliğe çok hazır olmadığı için o bölgeye direkt kadını suçlayan bir isim vermiş. Galtaklar şeklinde.
Buraya bir gülme efekti koyayım bari. Ben hiç gülemedim çünkü.
Mizah duygusundan yoksun bir takım kişilerle.
Bak şu an üzülme diye hafiften gülüyormuş gibi yap. Ahmet Bey Tamu seni seviyoruz. Kendine dikkat et.
Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben de seni seviyorum. Ben de sana karşı boş değilim.
Kötü espri yine ama bence.